Kitabın adı Zarafet, Audrey Hepburn'un hayatı. Yazarı Donald Spoto. 17. ayrım. The Nun's Story ilk sahneden son sahnesine kadar hassas bir konuyu pek az filmin başarabileceği bir ustalıkla işler. Vasat bir yazar, yönetmen ve oyuncu ekibi, Rahibe Luke'un öyküsünü aşırı duygusallaştırabilirdi. Ya da onu avamlaştırabilir, melodrama kaçabilirdi ama film, Catherine Hulme'un edebi romanına ve onun konu aldığı kadının gerçek öyküsüne sadık kalır. Ayrıca kendi dikkatli yapısını oluşturur. Film, Gabriel Van der Mal'ın manastıra gitmek için evden ayrılmaya hazırlanmasıyla başlar. Audrey, yakın çekimde parmağından bir alyans ya da arkadaşlık yüzüğünü çıkarırken görünür. Sonra yüzüğü, John adında genç bir adamın, Ian'ın yani Audrey'nin üvey abinin isminin Fransızca söylenişi ve fotoğraf da ona aitti. Çerçeveli fotoğrafının yanına koyar. Valizini kapar ve çam biçimli bir şapka takar. Filmin son dakikasında Audrey'i bu kez rahibe yüzüğünü çıkarırken ve bir şapkayı valize koyup kapatırken görürüz. Filmde bir sürü kısacık ama önemli an vardır. Gabriel manastıra gitmek için evinin merdivenlerinden inerken salonda babasını görür. Babası dalgın bir yüzle piyanonun başına oturmuş, Mozart'ın Le Nozze di Figaro operasından Cherubino'nun aryası Voce Sapete'yi çalmaktadır. Audrey ona doğru yürüyüp yanında durur ve melodiyi devam ettirir. Bu müzik, değişik orkestrasyonlarla Frank Waxman'ın film için hazırladığı güçlü partisyonundaki can alıcı anlarda çalar. Arya'nın sözleri operanın ve filmin özünü vurgular. Tıpkı Cherubino'nun Kontes ve Susanna'ya sorduğu gibi Gabriel de rahibelere sorar. Siz sevginin ne olduğunu bilen hanımlar, bakın bakalım kalbimdeki o mu? Ve filmin sonunda izleyicinin nefesini kesecek bir şey olur. Gabriel manastırdan dünyaya doğru ağır adımlarla yürürken Audrey filmin hem finale hem de en unutulmaz anına imzasını atar. O bizden uzaklaşırken biz odada kamerayla kalırız. Ama 17 yıllık alışkanlığına yenik düşer ve tam manastırdan sokağa adım atacakken daima giydiği uzun rahibe elbisesinin eteklerini toplamak için eğilir ve hafifçe duraksar. O an daha kısa bir elbiseyle palto giydiğini kavradığını hissederiz. Sonra yoluna devam eder. Uzaktan izlediğimiz bu sahnenin sessizliği etkileyiciliği arttırır. Sonra derinden bir çan sesi duyarız ve film başladığı gibi sona erer. Robert Walters hayatının son yıllarında Audrey'ye çok yakındı. Onun ölümünden sonra bu filmi izlemeye dayanamadı. Bence Audrey'yi en çok yansıtan filmi The Nun's Story'ydi. Tüm eğlenceli hallerine rağmen o da tıpkı Rahibe Luke gibi fazlasıyla ruhunun derinliklerini araştıran biriydi. Filmdeki karakter kafa karışıklığı yaşadığı anlarda ve çözemediği bir sorun olduğunda Audrey'ye çok benziyordu. Audrey'nin oğlu Sean, bence annem en çok The Nun's Story ile gurur duyuyordu diyor. Muhteşem ve ciddi bir senaryoydu. Kesinlikle sabun köpüğü değildi. Annem onun önemli bir film olduğunu düşünüyordu. Çekimler devam ederken Audrey 29'una bastı ve Catherine Hulme'un dediği gibi daha fazlasını açtı. Aktris, Rahibe Luke'un rolünde bu açlığı ve amacı belirsiz olsa da başka bir yöne kaydığını hissetti. Ve bir şey kesindi. Audrey, öldüğü söylenen babası hakkında daha fazlasını öğrenmek zorundaydı. Mel'e bir mektup yazıp babasının izini nasıl bulabileceğini sordu. Bunu basına çaktırmadan yapmanın bir yolu var mıydı? Mel, uluslararası Kızılaş'ta görevli bir arkadaşıyla temasa geçeceğini söyledi. Adam, Hollywood'daki bir sürü meslektaşının kayıp akrabalarını bulmuştu. Audrey'nin Mel'e bu konuyu açmasının ve babası hakkında daha fazla bilgi edinme sevdasının The Nun's Story için çektiği son iki sahneyle ilgisi var mıydı bilinmez. Sabrina, War and Peace ile Love in the Afternoon'da canlandırdığı karakterlerin de babalarıyla acıklı sahneleri vardı ama hiçbiri Zinnemann'ın filmindeki kadar dokunaklı değildi. Hoşça kal baba der Gabriel manastıra giderken. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benimle gurur duymanı istiyorum. Ben seninle gurur duymak istemiyorum diye yanıtlar babası. Mutlu olmanı istiyorum. Ben mutluyum der Gabriel. İki oyuncunun da gözlerinin yaşlarla dolduğu ve seslerinin titrediği bu anın verdiği his, filmin son sahnelerine taşınır ve Rahibe Luke, babasının yaralarına bakarken Nazi askerleri tarafından öldürüldüğünü söyleyen yazılı bir mesaj alır. Manastırdaki odasında tek başına ağlayarak, üç kez baba diye haykırır. Sesi her seferinde daha yüksek ve umutsuzdur. Sonra Rahibe Luke'u manastırın papazıyla görürüz. Rahibeliği bırakmaya karar vermiştir. Gabriel Van der Mal, olarak babasının mücadelesine devam edecektir. Belki kararının ana nedeni bu değildir ama babasının ölümünün onu harekete geçirdiği doğrudur. Filmdeki bu sahneleri hatırlamamızın sebebi Audrey'nin babasına ulaşmak istemesine bunların sebep olduğunu ima etmek değil. Ama hiçbir oyuncu, özellikle de Audrey kadar hassas olanlar, bir rolü canlandırırken özel hayatını tamamen stüdyonun dışında tutamaz ve Rustin'ın çekip gidişi Audrey'nin kalbinde derin bir yara açmıştı. 11. Bölüm Temmuz 1958, Aralık 1960. Audrey, The Nun's Story'deki sahnelerini Haziran sonunda bitirdi. Roma'daki birkaç günlük hastalığıyla Avrupa ve Afrika sahneleri dışında 6 ay boyunca neredeyse hiç durmadan çalışmıştı. Ama Temmuz yaklaşırken de yaz tatili hayalleri kuramayacağını biliyordu. Zira Mele, Green Mansions'ta başrol oynamaya söz vermişti. Kocası Güney Amerika'da film için araştırmalar yapmıştı ve 15 Temmuz'da Los Angeles'ta yönetmen koltuğuna oturmaya hazırdı. Audrey, Sabrina'dan beri 5 yıldır Hollywood'da çalışmıyordu ve oraya dönmek gibi bir hevesi yoktu. Los Angeles'a gitmeden önce biraz rahatlamak için Bergenstock'taki evlerine uğradı. Orada, Kaliforniya'daki geçici ikametgahlarını daha çok eve benzetebilmek için bir düzine kocaman valiz dolusu kişisel eşya, tabak çanak ve süs eşyası topladı. Mel muhtemelen Audrey'nin Robert Anderson'la yaşadığı gizli ilişkiden haberdardı. Film yapım şirketlerinin pek az sırrı olurdu. Yapım ekibinden ve oyunculardan bazıları Audrey'nin ilişkisini biliyordu. Hiç şüphe yok ki bu yasak aşkı Fred Zinnemann da biliyordu. Çünkü Bob'un yakın dostuydu ve birbirleriyle her şeyi paylaşırlardı. Zaten bir senaryo yazarının senaryoda bir problem olmadığı ve günlük değişikliklere ihtiyaç duyulmadığı halde filmin çekimleri boyunca ekiple kalması alışılmadık bir durumdu ve The Nun's Story'nin senaryosunda böyle bir ihtiyaç yoktu. Anderson'la Zinnemann araştırmalarını çekimden önce tamamlamıştı ve senaryo neredeyse kusursuzdu. Dolayısıyla yazarın çekimde bulunmasının tek sebebi Audrey olmalıydı. Audrey, Anderson'a Mel'le uzun süre ayrı kaldıkları, evlilik dışı ilişkiler yaşayabilecekleriyle ilgili bir tür anlaşma yaptıkları izlenimini vermişti. 1958 yazının bu evlilik açısından iki amacı olabilirdi. Mel, Audrey'nin profesyonel işbirliğinden faydalanacaktı ve Audrey kısır olmadığını bildiği bir adamdan hamile kalacaktı. 29 yaşındaydı, en az bir düşük yapmıştı ve sağa sola annelikle ilgili endişelerinden bahsetmeye başlamıştı. Belki de bir bebek istemesinin başlıca nedeni, evliliklerine onun katamadığı heyecanı katacağına inanmasıydı. Mel'in film seçimi anlaşılmaz ve tuhaftı. Green Mansions kitabı 1904'te yayınlanmıştı. Yazarı W.H. Hudson, Amerikalı bir anne babanın Arjantin'de dünyaya gelmiş çocuğuydu. Doğa bilimci ve romancıydı. 60 yaşında İngiliz vatandaşı olmuş ve genelde doğanın gizemleriyle ilgili kitaplar yazmıştı. Green Mansions onlarca yıl içinde büyük bir okuyucu kitlesine ulaşmayı başarmıştı. Özellikle genç kadınlar arasında popülerdi. Hikaye politik sığınmacı Abel ile Güney Amerika'daki yağmur ormanlarında tanıştığı esrarengiz Rima'yı konu alır. Rima'nın tropik yetişme ortamı doğasıyla mistik bir bağ kurmasına sebep olmuştu. Ama Abel ona gönlünü kaptırana dek insani aşktan bir haberdir. Romanın şüphesiz en çekici yönü trajik sonudur. Zira Rima bir grup yerli tarafından öldürülür. 1930'lardan beri çeşitli Hollywood yapımcıları ve stüdyoları Green Mansions kitabının ses getirecek film olacağını düşünmüştü. Ama bir türlü doğru düzgün bir senaryo yazılamayınca hiçbir ilerleme kaydedilememişti. 1959'da film hakları yine piyasaya düştü ama artık yönetmenler bu hikayeye ilgilerini yitirmişti. Mel hariç. Mel, Green Mansions'ın Audrey için doğru proje olduğunu düşünüyordu. Karısı iştenliği ve masum imajı sayesinde egzotik yağmur ormanlarında yaşayan saf kız rolüne cuk oturacaktı. Audrey'nin zaten MGM'e sözü vardı çünkü Funny Face'in hakları Paramount'a satılmıştı. Böylece bu sorumluluğunu da yerine getirmiş olacaktı. Mel'in zevkine ve rehberliğine fazlasıyla bağlı oldum, diyordu Audrey. Erkek başrol oyuncusunu bulmak Mel için zor olmamıştı. 26 yaşındaki Anthony Perkins, Audrey'nin karşısında oynama şansını tabii ki kaçırmamıştı. Perkins, ince uzun, biraz çocuksu ve biraz da tuhaftı. Broadway ve Hollywood'da hassas, bazen kafası karışık hatta sapkın tipleri canlandırıyordu. Anthony Perkins'ın kariyerini tamamlayan rol tabii ki Alfred Hitchcock'un 1959 yapımı Psycho filmidir. MGM'in kontratlı yazarı Dorothy Kinsley, o sezon müsaitti ve senaryoyu yazmayı kabul etti. Kingsley, Bob Hope ve Edgar Bergen komedilerinin ve metro müzikallerinin senaryolarını yazmıştı. Bunların arasında 7 tane bol sulu, Esther Williams filmi de vardı. Williams eski yüzücüydü. Belki de bu hikayeyi hiç kimse senaryolaştırmamalıydı ama Kingsley tarz açısından ekstra kötü bir seçimdi. Ne var ki MGM de bu Yağmur Ormanları kadar karmaşık senaryoyu onayladı ve Mel'e verdi. Mel kararlıydı. Senaryodaki uzun sessizlikleri görsel dehasıyla dolduracaktı. Mel elinde senaryoyla fon çekimlerini İngiliz Guyana'sı ve Venezuela'da tamamladı. Sonra Audrey, Anthony Perkins ve diğer oyuncularla Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında çekime başladı. Demek isterdik ama bırakın bir yağmur ormanını, Meksika ya da Florida'daki ormanlar bile kullanılmadı. Onun yerine filmin büyülü orman atmosferi Kaliforniya'da Culver City MGM stüdyolarında yaratılmaya çalışıldı. Pek çok arkadaşım bana sanatsal açıdan böylesine hassas bir seçimin sonucunda ortaya ne çıkacağını soruyordu, diyordu Audrey sonradan. Ben de film bitene dek bir şey diyemeyeceğimi söyledim. Şimdi açıklayabilirim ki çekim hoş bir şekilde sorunsuzdu. Mel tarafından yönetilmek dişlerimi fırçalamak kadar doğaldı. Audrey'nin hoş bir şekilde bunu sorunsuz diye tanımlaması ve kocasının yönetmenliğini günlük diş bakımıyla özdeşleşmesi kesinlikle dikkat çekicidir. Eğer projenin kariyeri açısından başarılı bir adım olduğunu vurgulamaya çalışıyorduysa bile kelime seçimi oldukça manalıydı. Öte yandan bu sözleriyle film konusunda kayıtsızlığını da vurgulamak istemiş olabilirdi. Grim Mansions, Mel'in karısını ilk ve son yönetişi, projesi hüsranla sonuçlandı. Eleştirmenler ve halk filmi beğenmedi. Gişede başarı elde edemedi, dramatik gerginlikten yoksundu, diyalogları zorlamaydı. Kibirli bir tarzı vardı. Audrey Rima, bu hissettiğim aşk, şimdi bunu biliyorum, diyordu filmde. Ölen annesinin ruhuyla kurduğu coşkulu iletişimi kabullenmek güçtür. Audrey filmde daima yan ayaktı. İçini gösteren uzun bir elbise giyiyordu. Uzun ve koyu renk bir peruk takıyordu. Yani tam High Ashbury çiçek çocuğu tarzındaydı. Belki de filmin en büyük sorunu her yanında sahtelik akan orman ve başrol oyuncuları arasındaki kimya eksikliğiydi. Anthony Perkins kısacık bir aşk sahnesini bile inandırıcı kılamamıştı. Audrey'yi öperken MGM'in tamamını serinletebilecek kadar soğuk görünür. İki oyuncunun burunları birbirine tostlar. Belki Mel o zamana dek umudunu yitirmişti ya da karısının aşk sahnesini layıkıyla yönetme konusunda isteksiz davranmıştı. Hem de böylesine çekingen bir erkek oyuncuya rağmen. Zaten filmin bütününe bakıldığında Mel yönetmen olarak son derece başarısızdır. Sahneler akmaz, duygusallık inandırıcı değildir. Neredeyse hepsi stüdyoda çekilen bir filmi 6 haftada kolayca tamamlanabilirdi. Ama çekim 15 Temmuz'da başlayıp 6 Kasım'da bitti. Filmin ilk sahneleri çekilmeden bir gün önce Audrey her zamanki gibi kiralık evinden stüdyoya gidiyordu. Beverly Drive'la Santa Monica Bulvarı'nın köşesine yaklaşırken bir araba soldan hızla ona doğru geldi. Audrey kazayı engellemek için dört yol ağzından hızla geçerken bir başka arabaya arkadan çarptı. O arabanın şoför koltuğunda John Paladini adında ama John Laura diye bilinen genç bir aktris vardı. Kız görünüşte gayet iyiydi ama birkaç gün sonra Bayan Paladini'nin avukatı Audrey'ye dava açtı ve müvekkilinin boynuyla sırtının zedelendiğini iddia etti. Duruşma 2 yıl sonra yapılacaktı ama Audrey 25 Ekim'de mahkemede ifade verdi. Sonunda dava düştü. Fakat Audrey 14 Temmuz 1958'den sonra filmleri dışında bir daha asla sürücü koltuğuna oturmadı. Grim Mansions Aralık başında tamamlandığında stüdyonun reklam işlerini yürütenler bu can sıkıcı ve yavan filmi nasıl pazarlayacaklarını kara kara düşünmeye başladı. Sonunda çaresizlikten bir detaya takıldılar. Rima ormanda gittiği her yerde bir geyik yavrusu tarafından takip ediliyordu. Audrey, hayvanın yanından ayrılmamasını sağlamak için daha çekimler başlamadan onu kendi elleriyle besleyip büyütmüştü. Sonra çekim sırasında ona evinde bakmaya devam etmiş ve şehirde bu yavru geyikle dolaşmaya başlamıştı. Dergiler Audrey ile ipin şirin fotoğraflarını yayınladı. Çıkardığı ip ip ip sesinden ötürü Audrey hayvana bu ismi vermişti. MGM, Grim Mansions'ı mümkün olduğunca çabuk gösterime sokmaya karar verdi. Gala 19 Mart 1959'da New York'taki Radio City Music Hall'da yapılacaktı. Filmin orada oynadığı süre boyunca salonun 6200 koltuğunun yarısı boş kaldı. Neyse ki ilk gösterimini 18 Haziran'da aynı salonda yapan The Nun's Story'nin başarısı bu fiyaskoyu gölgelemişti. Bob Anderson, dün Music Hall'da inanılmaz bir heyecan vardı diye yazmıştı ertesi gün Catherine Hulme'la Mary Louise Habits'a. Günün büyük bir bölümünde kuyruklar 5. caddeye kadar uzuyordu. Binlerce insanı geri çevirmek zorunda kaldılar. Gelmiş geçmiş en büyük açılışlardan biriydi. Akşamki gösterimde Fred'le Zenim'in yan yana oturduk. The Nun's Story bizim için asla bitmeyecek. Bir ay boyunca Rockefeller Center'ın etrafındaki sokaklarda kuyruklar oluştu ve izleyicilerin bilet alabilmek için 5 saat beklediği oldu. Film Temmuz'da Amerika'daki tüm salonlarda gösterime girdi ve Warner Bros'un muhasebecileri hesaplarını yaptıklarında ortaya şu gerçek çıktı. The Nun's Story, Warner Bros. Tarihinin en karlı filmi unvanını almıştı. Firrler Şükran gününü Mel'in çocuklarıyla Kaliforniya'da geçirip Noel tatili için Bergenstock'a gitti. Audrey orada hamile olduğunu öğrendi. İnanılmaz mutlu olduğunu söylese de iç dünyası karmaşıktı. Aslında bakılırsa bu hamileliği planlamamıştı. Zira Ocak'ta Meksika'da vurdulu kırdılı bir kovboy filmine başlayacaktı. At üzerinde sahneleri vardı ve bebek sahibi olmayı çok istemesine rağmen bunun için uygun bir zaman olduğundan pek emin değildi. Yazılıp çizilenlerin aksine Audrey kariyerinin bu noktasında hamilelik konusunda kararsızdı. Bir taraftan farklı ve zorlayıcı rollere hevesleniyordu. Son zamanlarda bir rahibeyi ve ormanda yaşayan ilkel bir kızı canlandırmayı kabul etmişti ve şimdi de John Huston'un yöneteceği bir western için anlaşmıştı. Sonunda film için Meksika'ya gitti ve bu bir yılda üçüncü setiydi. Öte yandan deli gibi çocuk istediğini söylüyordu ama zamanlama doğru olmalıydı. Aslında Audrey kontratlarının gerekliliklerini bir an evvel yerine getirip beyaz perdeden emekli olmaya niyetliydi. 1958'in son ayındaki hamileliği kesinlikle bir sürpriz olmuştu ve daha şimdiden kendini 1959 sonuna kadar oyalayacak bir sürü anlaşma yapmıştı. Huston o ana dek 20 film yönetmişti, aralarında The Maltese Falcon, The Treasure of the Sierra Madre, The Asphalt Jungle, The African Queen ve Moby Dick'te vardı ve kesinlikle Vahşi Batı'da kurulacak dramatik bir açık hava setini idare edebilecek yetenekteydi. Fakat senaryoda bir mantıksızlık vardı. Atmosfere fazlasıyla odaklanırken karakter gelişimi göz ardı edilmişti. Çekimler başladıktan sonra filmin ortak yapımcılarından biri olan ve aynı zamanda başrol oyuncusu Burt Lancaster projeyi iptal etmeye kalkıştı. Kişisel ve maddi bakımdan fazlasıyla risk altına gireceğini düşünüyordu. O zamanlar 66 yaşındaki Lillian Gish sessiz film döneminde D.W. Griffith'in en büyük yıldızıydı. 1912'den bu yana 90 filmde rol almıştı ve film yapımcılığı konusunda hiçbir şey bilmiyordu. Ama Gish bile The Unforgiven adının manasını çözememişti. Zaten çekim boyunca buna kimse anlam veremedi. Tüm oyuncular rollerini hikayenin özetine bakarak ve John Huston isminin güvencesiyle kabul etmişti. Huston, senaryonun çekimin ilk gününden evvel eline geçeceğini söylemişti. Set Meksika'da, Mexico City'nin yaklaşık 1000 kilometre kuzeybatısındaki Durango'nun dışında çölde kurulacaktı ama doğru düzgün bir senaryo yazılamadı. Alan Lee May'in romanı üzerine çalışan yazar Ben Madow daha önce de Huston'la işbirliği yapmıştı. İkisi Meksika'da gece gündüz çalıştı ama ortaya çıkan sonuç umutsuzdu. Ayrıca Huston, Madow'un MGM'e sattığı fikirden daha değişik bir film yapmak istiyordu. Audrey ve Lillian filmle ilgili endişelerini dile getirince Huston'u öfkelendirdiler. Projenin kurtarılması imkansız görünüyordu. Audrey sonrasında etliye sütlüye fazla karışmadı ama bir Kiowa kızılderisi olduğunu öğrenen bir bozkır kızı için son derece yanlış bir seçimdi aslında. Orta Batı aksanını biraz kıvırmasına rağmen konuşması çoğunlukla bir İngiliz yatılı okulunda eğitim görmüş, cilalı bir genç kızınki gibiydi. Daha da kötüsü makyajı berbattı. Bazı sahneler için teni yerli bir Amerikalınınki kadar koyuya boyandı ama bazılarında bir İngiliz gülü kadar beyazdı. Filmde zaten saçmaydı. Önemli karakterler sahneye bir girip bir çıkıyorlar. Bir sığır sürüsü her nasılsa yerden bir evin çatısına atlıyordu. Lillian Gish'in sahneleri de aynı ölçüde tuhaftı. Gish, Kızılderili tamtamlarına meydan okumak için nedense dışarıda duran bir antika piyanoda Mozart çalıyordu. 28 Ocak'ta meydana gelen korkunç bir kaza film çekimlerini erteledi. Huston, Audrey'den atını kameraya yaklaştırmasını ve inmesini istemişti. Uygun görüntünün yakalanması için sahne birkaç kez tekrarlandı. Sonuncusunda ekipten biri hayvanın önüne atlayıp durması için ellerini salladı fakat at ürküp Audrey'yi sırtından attı. Diğer herkes felç olmasından endişelenirken Audrey hem korku hem acı içinde bebeğini düşünüyordu. Neyse ki sakatlanmadı ama ciddi şekilde yaralandı. Hemen Durango'daki bir hastaneye kaldırıldı ve ertesi gün kocasıyla bir doktor Los Angeles'tan yanına geldi. Mel o sırada The World, The Flesh and the Devil'daki rolünü tamamlamaya çalışıyordu. İki adamın yanında Mel'in yardımını istediği Mary Louise Habits'a vardı. Mary ertesi ay Audrey'ye hem Meksika'da hem de Kaliforniya'da şefkatle hasta bakıcılık yaptı. Durango'daki birkaç günlük tetkikten sonra Audrey'ye teşhis kondu. Omurgasında 4 kırık vardı ve ayağı burkulmuştu. 2 Şubat'ta bir ambulans uçakla tedavi için ve dinlenmeye Beverly Hills'e götürüldü. Film bitmeden önce "O ata tekrar bineceğim," dedi kendisini bekleyen gazetecilere. Neyse ki karnındaki bebek yaşıyordu. 17. ayrımın sonu. Sayfa No. 209. Devamı 18. ayrımda.